İşte o anlar için yanınızdayız. Hayata değer katmak için buradayız. Memorial Göztepe hizmetinizde.
Patlama nedir? Büyük patlama sırasında neler yaşandı? Büyük patlama modern kozmolojik teoriler ışığında maddenin aşırı yoğun ve sıcak bir noktadan genişlemesi sonucu evrenimizin oluşmasını mümkün kılan ana verilen isimdir. Yani tıpkı kara deliklerin merkezinde bulunan tekillik gibi evrenin başlangıcında da bir tekillik bulunur. Evren bu tekil noktadan başlamış ve bugünkü haline doğru evrimleşmiştir. Evrenin şu andaki büyüklüğünü tam olarak bilemiyoruz ancak evrenin gözleyebildiğimiz kadarının 93 milyar ışık yılı çapa sahip bir küre olduğunu biliyoruz. Patlama nasıl keşfedildi? Albert Einstein 1915 yılında uzay ve zaman algımızı kökünden değiştiren genel görelilik teorisini ortaya attığı zaman denklemlerin statik olmayan bir evreni gösterdiğini fark etti. O zamanlarda evrenin genişlediğine veya daraldığına dair bir gözlem olmadığı için Einstein denkleme kozmolojik sabit adıyla bilinen parametre koydu. Bu parametre boş uzayın enerjisini temsil ediyordu ve kütle çekimin etkisini yok ederek evrenin statik bir biçimde kalmasını sağlıyordu. Edwin Hubble, 1929 yılında hemen her yönde galaksilerin ışığının kırmızıya kaydığını keşfettiği zaman durum değişti. Doppler etkisi olarak bilinen fenomene göre bir nesne uzaklaştığı zaman ondan yayılan ışığın dalga boyu artar. Kırmızı görünen ışık en uzun dalga boyuna sahip olduğu için bu nesnelerin daha çok kırmızı görünmesi demektir. Aynı şekilde nesne yakınlaştığı zaman ışığın dalga boyu azalır ve nesne daha çok mavi gibi görünür. Hubble galaksilerin bizden uzaklaştığını keşfederek evrenin genişlediğini ilk gözlemleyen kişi oldu. Belçikalı papaz olan George Lemaître ise 1927 zamanı geriye alırsak evrenin tek noktada buluşacağını söyledi. Büyük patlama teorisine karşı sabit durum teorisi ortaya atılmıştı. Hermann Bondi, Thomas Gold ve Fred Hoyle'un 1948'de ortaya attığı bu teoriye göre nesneler birbirinden uzaklaştıkça yeni nesneler oluşuyor ve böylece evrenin enerji yoğunluğu sabit kalıyordu. Ve yine aynı teoriye göre evrenin başlangıcı ve sonu yoktu. 1965 yılında gözlemlenen kozmik mikrodalga arka plan ışıması büyük patlama teorisi için çok güçlü bir kanıt oluşturdu. Bunun yanı sıra evrendeki madde dağılımı da büyük patlama teorisi için yine çok büyük bir dayanak sağlıyordu. Bugün ilk kez tip 1A süpernovası ile yapılan gözlem ve diğer gözlemler ile biliyoruz ki evren hızlanarak gelişiyor. Bunun ne kadar tuhaf bir şey olduğunu anlamak için elinizdeki bir topu yukarı attığınızı hayal edin. Bu durumda top gittikçe yavaşlayarak yükselecek ve belli bir noktada durduktan sonra hızla yere düşecektir. Veya topu çok hızlı atarsanız top gittikçe yavaşlayacak ancak sonunda sabit bir hızla uzaklaşmaya devam edecektir. Bizim evrenimiz ise atıldıktan sonra yukarıya doğru gittikçe hızlanan bir topa benzer. Halen kozmolojide en çok kabul gören model olmasına rağmen büyük patlama teorisi kusursuz bir teori değildir. Teorinin en büyük zayıflığı evrenin başlangıcında bir tekillik içermesi. Bilim insanları bunun sebebinin teorinin klasik olmasından yani kuantum mekaniğine dayanmamasından ileri geldiğini ve bir kuantum kütle çekim teorisinin bu sorunu halledeceğini düşünmektedir. Bunun yanı sıra büyük patlama teorisi ufuk problemi, düzlük problemi, monopol problemleri gibi problemleri çözmek için yeterli değildir. Büyük patlama ile ilgili yaygın hatalar. Patlama ismi nereden geliyor? Büyük patlama denince akla kocaman bir bombanın patlaması gibi bir görüntü gelir. Ne var ki büyük patlama ne büyüktü ne de patlamaydı. Aslına bakarsanız büyük patlama lafı, büyük patlama teorisini eleştirmek ve yermek amacıyla teorinin karşıtlarından Fred Hoyle tarafından alaycı bir şekilde bir radyo programında ilk defa kullanılmış ve sonradan dille yer etmiştir. Büyük patlama teorisinden önce bilim insanları arasında evrenin başlangıcına ve varlığına yönelik farklı teori, hipotez ve görüşler görülüyordu. Bunlardan en yaygın olarak kabul göreni ise Fred Hoyle'un dengeli durum teorisiydi. Bu teori Einstein'dan Hubble'a kadar herkesçe kabul görmekteydi. Bu teoriye göre evren içindeki maddenin yoğunluğu zaman içinde hep sabitti. Çünkü yaratılış olayı durmaksızın devam etmekteydi. Kendisini ateist olarak tanımlasa da oldukça mistik ve bilimsel gerçeklerle uyumsuz bir dünya görüşüne sahip olan ve birçok konuda tartışmalı pozisyonları savunan Hoyle için bu yaklaşım bir nevi inanç ile bilimi bütünleşmeyi başarmaktaydı. Ancak 1920'lerden itibaren keşfedilen yeni bulgular o zamana kadar geliştirilen hipotez ve teorilerin altına oymaya başlamıştı. Hoyle'un teorisi de bundan nasibini almaktaydı. Hoyle, 20 Mart 1949'da BBC'nin canlı yayın radyo programına katıldı ve programda kendisininki alternatif olan teorileri eleştirdi. Örneğin dönemin Katolik papazı Georges Lemaître tarafından ileri sürülmüş, oldukça yaygın bir görüş olan ilkel atom hipotezini eleştirdi. Ancak konu evrenin sürekli bir yaratım halinde değil de tekil bir başlangıçtan geliyor olabileceğini söyleyen, dolayısıyla kendi inanış biçimini ve teorisini tehdit eden yeni teoriyi anlatırken, teoriyi küçümsemek için ondan bu büyük patlama fikri diyerek bahsetmişti. Terim ilk etapta kulağa hoş ve dile kolayca yerleşebilecek gibi gelse de 70'lere kadar akademik literatürde hiçbir şekilde kullanılmadı. Bunun yerine birkaç defa Science Newsletter ve Popular Science gibi popüler bilim dergilerine terime yer verildi. Yayınlanan bir akademik çalışmada 65 senesinden önce terimin geçtiği 34 kaynak tespit edildi ve bunlardan 23 tanesi genel popüler bilim dergileri, 7 tanesi bilimsel katkı yapan çalışmalar, 4 tanesi ise felsefe literatürüne geçmekteydi. Terimin halk arasına yayılması, 21 Mayıs 65 tarihli New York Times gazetesi manşetinin "Sinyaller büyük patlama evrenini işaretliyor" şeklinde atılmasıyla oldu. Times'ın sözünü ettiği sinyaller bugün kozmik mikrodalga artan ışınması olarak bildiğimiz radyasyon ile ilişkilidir. Buna birazdan döneceğiz. Burası için önemli olan şudur. Bu manşetten sonra ilk olarak halk arasında yayılan, sonrasında ise yavaş yavaş akademik literatüre makale başlıkları yoluyla giren terim, sonrasında ders kitaplarında da kendine yer bularak bilim camiasına yer etmiş oldu. 60 ve 70 yılları arasında 11 makalenin, 70 ve 80 yılları arasında ise 23 makalenin başlığında büyük patlama terimine yer verilmekteydi. 59'da evrenin bu modelini kabul eden Amerikalı astronomların oranı 133 iken, 80'lerde bu oran 169'a fırlamıştı. Bilim insanlarının birçoğu terimden zaten hoşlanmamıştı çünkü büyük patlama terimi sanki evrenimiz bir kozmik bombaymış da patlamış gibi izlenim vermekteydi. Halbuki büyük patlamanın gerçekte bir patlamayla hiçbir alakası yoktur ve bu benzetme tamamen hatalıdır. Büyük patlama bir patlama değil, bir genişleme. Bu noktada büyük patlamanın da başlangıçta çok sıcak olması ve etrafa saçılmasından ötürü uygun bir isim olduğunu düşünebilirsiniz. Evet, bir bomba patladığında merkezden dışarıya doğru çok miktarda şarapnel gibi metal parçaları ve patlamanın kendisinden yayılan enerji saçılır. Ve evet, her ne kadar büyük patlama sırasında da yüksek sıcaklıktaki madde bir merkezden dışarıya doğru saçıldıysa da bu olayın bir bombanın patlamasında olan gibi kimyasal bir doğası bulunmamaktaydı. Çünkü büyük patlama sırasında etrafa herhangi bir şey saçılmadı. Zaten etraf olarak adlandırabileceğimiz uzay zaman düzlemi oluşmaya başladı. Yani büyük patlama bir yerdeki varoluş olayı değildir. Büyük patlama mekan olarak tanımlayabileceğimiz uzay zaman dokusunun oluşmaya başladığı andır. Büyük patlama bir yer değildir, bir andır. Zamansal bir olaydır. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Ama uzay içinde yaşanmadı. Zaten büyük patlama olayı sırasında üretilmeye başlanan şey uzayın kendisiydi. Dolayısıyla evren uzay içinde genişlemeye de başlamadı. Uzay tüm yönlerde genişleyerek oluşmaya başladı ve bizler şu anda da o genişleyen dokunun içinde bulunan ürünleriz. Patlama evrenin başlangıcı ile ilgilenmez. Büyük patlama teorisi aslında evrenin başlangıcı ile ilgilenmez. Sadece evrenin başladıktan itibaren Planck zamanı ve sonrasında evrenin evrimi ile ilgilenir. Çünkü evrim teorisinin canlılığın başlangıcı ile ilgilenmeyip canlılığın günümüz hali nasıl evrimleştiği ile ilgilenmesi gibi. Uzay ve zamanın yapısını günümüzde en iyi açıklayan genel görelilik teorisi T eşittir 0 halindeyken çöker. Bu yüzden genel görelilik teorisi tek başına evrenin başlangıcı hakkında pek bir şey söyleyemez. Evrenin büyük patlama anını ve öncesini anlamamız için klasik büyük patlama modelinden fazlasına ihtiyacımız vardır. Bu teori için en güçlü aday şu anda konumuz olmayan kozmik enflasyon teorisidir. Balon analojisi ve sorunları. Örneğin büyük patlamayı anlatmak için genellikle balon analojisi kullanılır. Bu analojide içine hava fileyen bir balonun her yönü genişlemesi örnek verilir. Evrendeki galaksiler arasında mesafe de her yönde artar ve bunun nedeninin galaksilerin birbirinden uzaklaşması değil, galaksilerin içinde bulunduğu yüzeyin genişlemesi olduğu söylenir. Analoji temel düzeyde verilmek istenen mesajı verir. Gerçekten de evren durmaksızın genişlemektedir ve evrenin içindeki galaksi kümeleri de bu genişlemeye bağlı olarak birbirinden uzaklaşmaktadır. Öyle ki 10 milyarlarca yıl sonra ne yöne bakarsak bakalım, kendi kümemizdeki galaksiler haricinde hiçbir galaksiyi göremeyeceğiz. Çünkü hepsi gözlenebilir evrenimizin dışında kalacak. Balon analojisi genel olarak genişlemenin her yönde olduğunu ve uzay zaman dokusu içindeki galaksi kümelerinin nasıl birbirinden uzaklaştığını anlamak için faydalı benzetme olsa da belli başlı hataları bulunur. Bu hataları bilmek büyük patlama ile ilgili benzetimlerin neden gerçeği yansıtmakta güçlük çektiğini anlamamızı sağlayacaktır. 1. Evrenin içine üflenen herhangi bir şey yoktur. Balonu üflediğinizde ona madde katarsınız. Genişlemede balonun geçirgen olmayan dokusu içinde birikerek basıncı artan gaza bağlı olarak olur. Halbuki evrenin genişlemesi için içine ek bir madde katılmamaktadır. Benzer şekilde balon etrafını saran havanın veya odanın içine genişlemektedir. Evrenin dışını saran hava gibi bir madde ise bulunmamaktadır. Şu anda evrenin dışında ne olduğunu bilmiyoruz. Hatta teknik olarak evrenin dışı diye bir şeyden söz edemiyoruz. Evren zaten bütün mekan ve zamanların toplamı. Dolayısıyla onun dışında bir şey varsa zaten o da evrenin içine dair olmak zorunda. Ancak evrenin dışında herhangi bir şekilde bir şey varsa bile bunun bildiğimiz anlamıyla madde olmadığından neredeyse eminiz. 3. Balonun yüzeyi iki boyutludur. Dolayısıyla balon yüzeyine çizeceğiniz noktaların birbirine uzaklaşması iki boyutlu bir olaydır. Halbuki evrenin kendisi uzamsal olarak üç boyutludur. Genişleme de bu üç boyutta da olmaktadır. Patlama nerede yaşandı? Evrenin merkezi nerede? İnsanlar asırlar boyunca kendilerini evrenin merkezi sanmışlardır. Halbuki evrenin merkezi diye bir lokasyondan söz etmemiz mümkün değildir. Bunu anlayabilmek için konuya tersten yaklaşmamız gerekiyor. Evrenin merkezinde olsaydık ne olurdu? Bizden uzakta bulunup evrenin genişlemesi nedeniyle bizden uzaklaşan galaksilere baktığımızda bizden daha uzakta olan galaksilerin daha hızlı uzaklaştığını görürüz. Yani bir galaksi diğerine göre bizden iki kat uzaktaysa bizden uzaklaşma hızı iki kat olur. Buraya kadar sıkıntı yok ancak bu durumda problem doğar. Eğer biz evrenin merkezindeysek bizden yeterince uzaktaki galaksilerin bizden ışık hızından daha hızlı uzaklaşması gerekirdi. Halbuki Einstein'ın görelilik teorisi bir şeyin ışıktan daha hızlı hareket edemeyeceğini gösterir. Bu sorunu çözmenin bilinen tek bir yolu vardır. Evren her noktada eşit miktarda genişlemektedir. Yani uzay zamanın dünya civarındaki genişleme miktarı ile Andromeda galaksisindeki bir gezegendeki genişleme miktarı eştir. Dolayısıyla dünya veya herhangi bir nokta evrenin merkezi olamaz. Evren tek bir merkezden dışa doğru değil, her noktada eşit miktarda genişlemektedir. Bu da hangi noktadan bakarsanız bakın, evrenin merkezindeymişsiniz gibi zannetmenizi yol açar. Aşağıdaki grafikle bunu açıklayalım. Grafikte A karesi evrenin belli bir zamandaki durumunu gösterir. Bunu anlamak için kareli bir defterin bir sayfasını kendi uzayımız gibi hayal edin. Bu kareli sayfada her bir karenin köşesine yeşil noktalar koyun. Kendinizi bu sayfa üzerinde yaşayan iki boyutlu bir canlı gibi hayal edin. Etrafınızda noktalar var ve siz bu sayfa üzerinde sadece öne arkaya, sağa sola bakabiliyorsunuz. Ancak yukarı aşağı bakmak sizin için söz konusu değil. Çünkü siz sadece iki boyut olan bir uzayda yani sayfada yaşıyorsunuz. Buna daha yakından bakalım. Eğer uzay yani sayfa zaman içerisinde genişliyor ise çevrenizde gördüğünüz noktaların birbirine uzaklaştığını görürsünüz. Noktalar uzaklaştıktan sonra bu defa onları yeşil değil pembe renkli olarak hayal edin. B karesi işte bu durumu göstermektedir. İşte büyük patlama teorisinin söylediği budur. Uzayda herhangi rastgele iki noktayı seçer ve uzun bir süre beklerseniz iki nokta arasındaki uzaklığın arttığını gözlemlersiniz. Şimdi büyük patlamanın merkezi konusuna bakalım. C karesinde X ile işaretlenmiş bir galaksinin etrafı gözleyen bir gözlemcinin kendisini evrenin merkezinde sanmasına sebep olacak konumlanma gösterilmektedir. Tüm noktalar kendisinin etrafında uzaklaşıyor gibi gözükür. Ama dikkat edin, aynı his D karesinde X ile işaretlenmiş bambaşka bir galakside bulunan gözlem için de aynı olacak. Çünkü C veya D karesindeki gözlemciyi özel kılan bir durum yoktur. Evren her noktada eşit miktarda genişlemektedir. Bu durum evrende genel olarak gördüğümüz eş dağılım özelliğini izah edebilir. Evrenin neresine bakarsak bakalım benzer yoğunluğu, benzer sıcaklığı, benzer galaksi sayılarını görmekteyiz. Bir bölge diğer bir bölgeye göre daha özel ya da öncül değil. Büyük patlama bugün evren dediğimiz yapının her noktasında aynı anda meydana geldi ve o noktaların her biri birbirinden uzaklaşarak genişledi. Bu yüzden şu veya bu nokta evrenin merkezidir diyemiyoruz. Evrenin gerçekten bir merkezi varsa da şu anda elimizdeki bilgilerden buna ulaşmamız mümkün gözükmüyor. Evren bir şeyin içine genişlemiyor. Büyük patlama ve evren ile ilgili en yaygın sorulan soru, evren neyin içine genişliyor sorusudur. Cevap hiçbir şeyin içerisinde. Genişleyen şey evrenin içindeki bir madde değil, evrenin ta kendisidir. Bu cevap insanlara yeterli ve sezgilere uygun gelmez. Çünkü günlük hayata da alıştığımız üzere bir şeyin genişlemesi, o şeyin genişlemesi için bir alan, dolayısıyla uzay olmasını gerektirir. Ancak uzayın kendisi için böyle bir şey geçerli değildir. Evrenin hiçbir şeyin içerisinde olmadığı halde genişlemesinin sezgilerimize ters gelmesinin sebebi evrenin kendisini günlük hayatta gördüğümüz herhangi bir nesne gibi dışarıdan bakarak düşünmemizdir. Halbuki evrenin içerisinden bakarak düşünürsek sezgilerimize ters gelen hiçbir şey yoktur. Kendinizi az önce bahsettiğimiz sayfa analojisindeki iki boyutlu sayfa içerisinde yaşayan bir canlı olarak düşünürseniz evrenin genişlemesi sezgilerinize ters gelmeyecektir. Ne zaman kendinizi sayfanın dışından bakan bir gözlemci gibi düşünürseniz o zaman sezgileriniz ile evrenin genişlemesi arasında anlaşmazlık olacaktır. Buradaki sorun evrene dışarıdan bakma kısmıdır. Çünkü evrene dışarıdan bakabilmek için öncelikle dışarısı olması gerekir. Ancak yoktur çünkü evren bütün uzayı kapsar. Evrenin dışarısı olmadığı için evrene dışarıdan baktığımızda onun nasıl gözükeceği sorusu anlamsız kalır ve evrenin dışarıdan değil de onun içerisinde yaşayan biri olarak genişlemeyi anlamaya çalışırsanız sezgisel olarak hiçbir güçlükle karşılaşmazsınız. Patlamadan öncesi diye bir şey yok ama ya varsa? Bu anlaması en güç gerçeklerden birisidir. Patlama uzay zamanın var olmaya başladığı bir an olduğu için büyük patlamadan öncesi diye bir kavramdan söz etmemiz mümkün değildir. Bizler akan bir zaman algısına sahip olduğumuz için zamanın bir noktasında başlaması ve öncesinden söz edememek zihnimizi fazlasıyla zorlar. Ancak görelilik teorisi çerçevesinde zamanın bizim alışılageldiğimiz gibi düzenli akan bir olgu olmadığını anladığımız zaman büyük patlama anına yaklaştıkça zamanın anlamını neden yitirdiğini anlamamız da mümkün olabilir. Bir cismin kütlesi ve hızı onun deneyimlediği zaman algısını etkilemektedir. Örneğin dünya etrafına dönen uyduların düzenli olarak iç saatlerini düzenlemeleri gerekir. Çünkü bu yüksek irtifada dönen uyduların deneyimlediği zaman algısı dünyada bizlerin deneyimlediği zaman algısından farklıdır. Bu fark dünyanın kütle çekiminin gezegenin yüzeyi ile uyduların döndüğü yükseklikte farklı olmasıdır. Bizim için zaman uydularınkine göre daha yavaştır. Bu fark çok küçüktür ancak yeterince uzun süre geçince bu fark birikerek anlamlı bir boyuta ulaşır.
İşte o anlar için yanınızdayız. Hayata değer katmak için buradayız. Memorial Göztepe hizmetinizde.
Benzer şekilde devasa kara deliklerin olay ufkuna yaklaşan bir gözlemcinin zaman algısı değişecektir. Bu durumda evrendeki bütün malzemenin tekil bir noktaya sıkıştırıldığı büyük patlama anında bildiğimiz anlamıyla zamanla söz etmemiz imkansızlaşır. Öyle ki bu an içerisinde bildiğimiz fizik kuvvetleri de anlamını tamamıyla yitirmektedir. Hatta temel fizik kuvvetlerinin ne zaman birbirinden ayrışıp anlamlı birer dua yazısı haline geldiklerini bile tespit edebilmekteyiz. Yani fizik kuralları büyük patlama anına yaklaştıkça değişmektedir. Bu yüzden büyük patlama anından önce ne olduğunu sormak, Kuzey Kutbu'nun daha kuzeyinde veya Güney Kutbu'nun daha güneyinde ne olduğunu veya doğmadan önce nerede olduğunu sormaya benzer. Kutup noktaları gezegenimizin yapısal varlığının uç noktalarıdır. Kuzey-güney kavramları bu varlığın yapısına göre belirlenir. Sizin varlığınız babanızın spermi ve annenizin yumurtasının birleşmesiyle başlar. Onunla tanımlanır. Bundan önce siz diye bir kavram bulunmuyordu. Benzer şekilde büyük patlama anından önce de evren veya zaman gibi kavramlar bulunmuyordu. Dolayısıyla olmayan bir şeyin öncesini sormak anlamsız olur. Ancak bu sizi tatmin etmiyorsa alternatif bazı hipotezlerden de bahsedebiliriz. Tabii ki her bir teoriyi veya modeli detaylı olarak işlemek çok uzun olacağı için her birinden kısaca bahsedeceğiz. Yine de cevapların istemsiz bir şekilde bazı yerlerde teknik detaya girdiğini belirtmemize fayda var. Daha önce bahsettiğimiz gibi çoğu fizikçi artık uzay ve zamanın başlangıcının büyük patlama olduğunu düşünmemektedir. Günümüzde pek çok fizikçi en iyi kozmolojik model olarak enflasyon teorisini kabul etmektedir. Enflasyon teorisi, klasik büyük patlama teorisinde çıkan ufuk problemi, düzlük problemi, monopol problemleri gibi problemlere çözüm getirmesinin yanı sıra evrenin başlangıç koşulları neden hassas ayarlanmış gibi gözüktüğünü de açıklamaktadır. Enflasyon teorisinden bahsetmemiz çok uzun süreceği için bu teori üzerinde belli başlı bir yazı yazmamız gerekir. O yüzden şimdilik sadece şunu söyleyelim. Enflasyon teorisi ilk ortaya atıldığında evrenin 10 üssü eksi 32 saniyelik bir süre içerisinde 10 üssü 50 misli büyüdüğünü söylüyordu. Teorinin devamı olan ve konumuzla asıl alakası olan sonsuz enflasyon teorisi, enflasyonun sadece büyük patlamadan sonra çok kısa sürede içinde gerçekleşen bir şey değil, aynı zamanda büyük patlamaları yaratan bir mekanizma gibi davrandığını gösterir. Bir uzay düşünün. Entropisi maksimum seviyede olsun. Bu durum o uzayın içerisindeki maddenin maksimum düzensizlikte olduğunu gösterir. Bu uzayın düzenli olan çok küçük bir bölgesi katlanarak genişlemeye başlayabilir. Teoriye göre enflasyonun nerede ve ne kadar sürede gerçekleşeceği kesin değildir. Bizim de evrenimiz böyle bir bölgeden doğmuş olabilir. Bu da neden gözlemlenebilir evrenin entropisinin maksimum düzeyde olmadığını gösterir. Elbette bu bir kez gerçekleşmek zorunda değildir. Uzayın başka küçük yerleri de bu şekilde katlanarak genişleyip düzenli yapılar oluşturabilir. Bu da hem çoklu evrenlerin varlığına hem de uzay ve zamanın büyük patlamadan yani küçük bölgenin genişlemeye başlamasından önce var olduğunu işaret eder. Ancak BGV teoremi olarak bilinen bir diğer teoreme göre enflasyon teorisinde evren büyük patlama ile başlamadıysa bile evrenlerin zamanında genişlemesi sonsuzdan beri değildir. Bu da hala zamanın başlangıcı problemini çözmemiş olabileceğini gösterir. Üstelik bu teorem Hubble sabitinin ortalama olarak sıfırdan büyük olması dışında neredeyse hiçbir varsayım ortaya atmaz. Bu yüzden aslında enflasyon teorisi her ne kadar güçlü bir teorem olsa da tek başına çoklu evrenlerin başlangıcını açıklayamaz. Fizikçiler bunun bir kuantum kütle çekimi teorisiyle giderebileceğini düşünmektedirler çünkü enflasyon teorisi genel görelilik teorisinin matematiğine dayalı bir teoridir ve biliyoruz ki evreni tam anlamıyla anlamak için genel görelilik teorisi tek başına yetersizdir. Bu nedenle bir kuantum kütle çekim teorisine ihtiyacımız vardır. Örneğin fizikçi Sean Carroll, kuantum sonsuzluk teoreminin zamanın başlangıcı olmadığını gösterdiğini söylüyor. William Lane Craig ile yaptığı tartışmada bunu şöyle dile getiriyor. Eğer kuantum mekaniğine uyan, sıfır enerjisi olmayan, fizik yasaları zamanla değişmeyen bir evreniniz var ise, evren zorunlu olarak sonsuzdan beri vardır. Ancak bu teorem ile ilgili şöyle bir sıkıntı var. Yukarıda bahsedildiği üzere teoremin koşullarından biri evrenin sıfır enerjisi olmamasıdır. Fakat günümüzdeki gözlemler evrenin enerjisinin sıfır ya da sıfıra çok yakın olduğunu gösterir. Mesela Wheeler-David denklemine göre eğer evrenimiz kapalı ise, evrenimizin Hamilton'ı, kısaca enerjisi denilebilir, sıfıra eşittir. Bu denklem eğer H eşittir sıfır ise evrenimizin dalga fonksiyonunda zaman için değişmeyeceğini söyler. Bu zamanın aslında bir illüzyon olduğunu kanıtlar mı? bilemiyoruz fakat bunun üzerine konuşmak konumuzun dışına çıkmak olur. Periyodik model, süpersicim teorisinden ilham almıştır ve büyük patlamadan önce ne vardı sorusuna yanıt vermesinin yanı sıra evrendeki homojenlik, evrenin şeklinin düz olması ve başlangıcının çok sıcak olması gibi çıkarımları WMAP ve Planck uydusu deneyleriyle de uyumludur. En iyi avantajı çoklu evrenler üretememesidir. Bu modelin söylediği şey şudur. Evrenimiz 2 tane 3 boyutlu brenin 4 boyutlu uzay içerisinde çarpışması sonucu oluşmuştur. Breni ince bir zar olarak düşünebilirsiniz. İki brenin çarpışmasında kinetik enerjileri kuarkları, elektronları, fotonları vesaire meydana getirmiştir. Evren homojendir çünkü çarpışma neredeyse her yerde aynı anda gerçekleşir. Brenlerin geometrisi düz olduğu için evrenimiz de düzdür. Kütleli manyetik monopoller, klasik büyük patlama teorisine göre ilksel evrende oluşmuştur. Gözlemlenmediği için bize sorun yaratır fakat bu model manyetik monopoller öngörmez. Stephen Hawking sanal zaman adı verilen bir kavram ortaya atar. Zamanın sembolü olan t'yi -1'in karekökü olan i ile çarparsanız t'yi yani sanal zamanı elde edersiniz. Sanal zaman bir uzay boyutu gibi davranır. Üstelik istenmeyen tekillikleri de ortadan kaldırır. Buna evrenin başlangıcındaki tekillik de dahil olur. Hartle-Hawking modeli bir tür sınırsız kuantum kozmoloji modelidir ve bu modeli çekici kılan şey evrenimizin başlangıç koşulları ve evrenimiz zaman içerisinde nasıl değiştiği hakkında açıklamalar sunmasıdır. Bu modelle zaman tıpkı bir uzay boyutu gibi davrandığı için zamanın başlangıcı kavramı anlamsızdır. Bunu bir top analojisiyle anlayabilirsiniz. Topun üzerine seçtiğiniz rastgele bir noktanın topun başlangıcı olduğunu söylemek ne kadar anlamsızsa zamanın başlangıcı olduğunu söylemek de o kadar anlamsızdır. Ancak bu modelin bazı tahminlerinin yanlışlandığını belirtmemiz gerekir. Bazı olası çözümler ortaya atılmış olsa bile henüz deneysel verilerle doğrulanmamıştır. Döngüsel kuantum kütle çekim teorisi. Genel görelilik teorisi ve standart modeli tek bir teoride birleştiren ve böylece her şeyin teorisi olmaya aday teorilerden biridir. Bu teoriye göre uzay zaman kuantize edildiği için, yani en küçük uzay ve zaman birimleri Planck boyutu ve Planck zamanı olduğu için büyük patlama anında tekillik söz konusu değildir. Ayrıca bu teori enflasyon teorisiyle tutarlı olduğundan zamanın başlangıcı hakkında bize bir şeyler söyleyebilir. Büyük patlama teorisinin kanıtları neler? Patlamada bilimin diğer tüm güçlü açıklamaları gibi bir teori ve birçok diğer güç teori gibi çok sayıda bilimsel veri bulguyla besleniyor. Ve bu sayede bünyesindeki doğa yasalarının neden ve nasıl o şekilde olduğunu açıklamaya başarıyor. Büyük patlama teorisini besleyen gözlemsel verileri şu şekilde sıralamak mümkündür. Evren çok karanlık bir yer. Geceleri gezegenler de karanlığa gömülüyor. Evren sonsuz olsaydı, sonsuz sayıda yıldız ve sonsuz miktarda ışık olması gerekirdi. Evren karanlık olamazdı. Dolayısıyla evren sonlu olmalıdır. Sonlu ise başlangıcı da olmalıdır. Evrenin daha uzak noktalarından dünyaya ulaşan ışığın spektrumu kırmızıya daha yakın frekanslara kayar. Buna kırmızıya kayma denir. Evrenin özel olduğunu gösteren hiçbir nitelik yoktur. Dahası evrenin herhangi bir noktasının özel olduğunu gösteren hiçbir nitelik yoktur. Evren her noktada homojen ve eş gibi gözükmektedir. Evrenin ne tarafına bakarsanız bakın dibinde benzer nitelikler görürsünüz. Yani evren izotropiktir. Bu gözlemler evrenin ya büyük patlama ile tek bir anda başlayıp genişlediğini ya da sabit denge modelinde olduğu gibi ezelden beri bu şekilde olduğunu göstermektedir. Bugüne kadar geliştirilen diğer bütün modelleri elemektedir. Peki bu iki teoriden büyük patlama teorisinin daha geçerli olduğunu nereden biliyoruz? Aşağıdaki ek gözlemler büyük patlama teorisiyle açıklanabilir. Ancak sabit denge modeliyle açıklanamaz. Uzayın derinliklerinden gelen radyo dalgaları ile kuasarların atım sayılarını bu kaynakların akısına kıyasladığımızda evrenin zaman içinde evrimleştiğini görüyoruz. Evren sabit değildir. Evrenin her köşesini dolduran kozmik mikrodalga artan ışıması, evrenin çok daha yoğun ve izotermal bir durumdan bugünlere evrimleştiğini göstermektedir. Aynı ışıma yönelik gözlemlerimizdeki sıcaklık damlarının kırmızıya kayma ile uyumlu olması, evrenin zaman içinde değiştiğini doğrulamaktadır. Döteryum, He, Li gibi hafif izotopların evrende bol miktarda bulunması, büyük patlama teorisinin öngördüğü ilk 3 dakikada yaşanan olaylarla uyumludur. Buna ek olarak kozmik mikrodalga artan ışımasının açısal güç spektrumunun milyonda birkaç parçacık seviyesinde olması, karanlık maddeyle dolu evren modelini öngören ve büyük patlama teorisinin uzantısı olan enflasyon teorisiyle uyumludur. Kozmik mikrodalga artan ışıması nedir? Artan ışıması, yani KMAI, patlamadan 380 bin yıl sonrasından kalan termal bir ışımadır. Evrendeki en eski ışık olarak da geçer, bu yüzden ışımadan öncesini büyük patlama dahil gözlemleyemiyoruz. Aynı zamanda büyük patlama teorisinin en büyük kanıtlarından birisidir. Patlamadan sonra evrenimiz inanılmaz sıcaktı. O kadar sıcaktı ki Protonlar, nötronlar ve elektronlar bir araya gelip atomları oluşturamayacak kadar hızlı hareket ediyorlardı. Daha sonra evren genişledikçe madde soğudu ve proton ve elektronlar bir araya gelip en basit atomlar olan hidrojen ve helyum atomlarını oluşturdu. Işık ve madde arasındaki ilişkiyi en iyi açıklayan kuantum elektrodinamiği teorisine göre elektromanyetizma aslında yüklü parçacıkların birbirlerine foton göndermesidir. Yani fotonlar elektromanyetik alanın kuantumudur. Hidrojen ve helyum atomları oluştuktan sonra nötr oldukları için artık termal ışınma yutamadılar ve yutulmayan fotonlar evrende amaçsızca savruldular. Tabii fotonların enerjisi evren genişledikçe azalacaktı çünkü uzay genişledikçe dalga boyları da arttı. O günden beri uzayda her yöne seyahat ediyorlar. Uzayın her bir santimetre küpü kozmik mikrodalga arka plan ışımasının 300 fotonu ile doldur. Diğer bir ilginç bilgi ise televizyonunuzda oluşan cızırtının %1'ine yine kozmik mikrodalga arka tanışması sebep olur. Evrenin tekillikten başladığı kesin değildir. Patlama anında evrenimizin tekillik durumunda olmadığı bilinmiyor. Hatta o anda evrenimiz sonsuz büyüklükte bile olabilir. Büyük patlama hakkında bir kitap veya yazı okuduysanız, evrenimiz T1 saniyede bir golf topu büyüklüğündeydi, T2 saniyede dünya büyüklüğüne ulaştık gibi cümleler okumuş olmanız mümkün. Ancak bu tarz cümlelerde evrenin büyüklüğünden kasıt, gözlemlenebilir evrenin büyüklüğüdür, evrenin kendisinin değil. Patlama anının belli koşullara uyması halinde tekillik içermesi gerektiğini gösteren bazı teoremler vardır. Gelin onlardan ikisine göz atalım. İlki Hawking-Penrose tekillik teoremleridir. Bu teoremlerden birine göre güçlü enerji koşulu sağlanan uzay zaman bölgesinde tekillik olmak zorundadır. Güçlü enerji koşulu negatif basınçtan dolayı oluşan itici antikütle çekimin enerjiden dolayı oluşan çekici kütle çekiminden daha güçlü olması durumudur ve teoreme göre eğer böyle bir koşulu sağlayan uzay zaman alanı varsa o alan tekillik içermek zorundadır. Bu duruma uyan iki yerin olduğu düşünülüyordu. Kara delikler ve evrenin başlangıcı. Ancak sonradan pek çok fizik teorisinin gösterdiğine göre evrenin başlangıç koşullarının güçlü enerji koşuluna uymadığı görüldü. Henüz doğrudan gözlemlenmeyen ancak fizikçilerin büyük çoğunluğunun doğru olduğuna inandığı enflasyon teorisinde de evrenin başlangıcı güçlü enerji koşuluna uymaz. Bu yüzden fizikçiler artık bu teoremi ciddiye almıyorlar. Çok daha iyi, Penrose tarafından kanıtlanmış bir teorem daha vardır. Daha iyidir çünkü sadece sıfır enerji koşulu kullanılır. Sıfır enerji koşulu, eğer bir alanın çevresinden geçen ışık hüzmeleri o alanın kütle çekim merkezinden geçmek zorundaysa, o alanın kütle çekim merkezinin tekillik içermesi gerektiğini söyler. Ancak bu teoreminde iki sorunu vardır. Sıfır enerji koşulu kuantum mekaniği ile çelişiyor gibi gözükmektedir ve aynı zamanda uzayın herhangi bir zamanda sonsuz olduğunu varsayar. Ki uzayın sonsuz mu sonlu mu olduğunu bilmiyoruz. Eğer evrenimiz düz ise bu evrenimizin sonsuz olduğunu gösterir. Fakat evrenimiz düz değil de kapalı bir evren ise bu onun sonlu olduğunu gösterir. Evrenimizin sonlu olması biraz kafa karışıcı olabilir çünkü akla evrenin sınırına gelirsek ne göreceğiz gibi soru getirebilir. Evrenin kapalı olduğu topolojiler sonlu ama sınırsız olarak ifade edilir. Örneğin bir basketbol topunun yüzeyi böyle bir topoloji için güzel bir örnektir. Basketbol topunun yüzeyi iki boyutlu ve sonlu bir yüzeydir ancak sınırı yoktur. Bu da topun üzerinde ne kadar ilerlerseniz ilerleyin asla yüzeyin sonu gibi bir yerle karşılaşmayacaksınız demektir. Bunun yüzeyinde bir yönde ilerlerseniz bulunduğunuz yere geri dönersiniz. Eğer evrenimiz sonlu ise sınırsız olacaktır. Bu yüzden evrenin sınırı gibi bir kavram anlamsızdır. Günümüzde yapılan ölçümler evrenimizin düz veya düze fazlasıyla yakın olduğunu gösteriyor. Ancak evrenimizin bu kadar düz olabilmesi için madde ve enerji yoğunluğu parametresinin çok hassas bir değerde olması gerekir ve bu parametrenin neden bu kadar hassas değere sahip olduğunun klasik büyük patlama modelinde bir açıklaması yoktur. Bu yüzden bir problemdir ve bu probleme düzlük problemi denir. Enflasyon teorisi bu problemin cevabını veriyor gibi gözükür. Evren sonsuz mu yoksa sonlu ama çok büyük mü? Evrenin sonlu mu yoksa sonsuz mu olduğunu tespit edebilmek için şeklini bilmemiz gerekiyor. Evrenin şekline yönelik en güçlü tahminler evrenin bir küre şeklinde olduğunu düşündürüyor. Her ne kadar simit şeklinde olduğunu gösteren modeller olsa da küresel bir cisimle ilgili en büyük problem gözlemciler kürenin kendisinden çok ama çok küçük ise kürenin küreselliğini tespit etmenin oldukça güç olabilmesidir. Hatta bu yüzden günümüzde halen dünyanın küreselliğini görmekte zorlandığı için dünyanın düz olduğunu inanan koplacılar bulunmaktadır. Ancak bir şeyi tespit etmenin güç olması aklımıza gelen ilk açıklamanın gerçek olduğu anlamına gelmez. Evrenin kıvrımlarına yönelik hesaplar kıvrım yarıçapının 70 milyar ışık yılından daha büyük olduğunu gösterir. Bu kıvrımın pozitif veya negatif yönde olduğunu yönelik herhangi bir tespit henüz bulunmamaktadır. Dahası bu hesaplama yöntemiyle kıvrım yarıçapının üst limitini tespit edemediğimiz için evrenin düz olması yani kıvrım yarıçapının sonsuz olması da ihtimaller dahilindedir. Evrenin tamamının hacminin gözlenebilir evrenden en az 20 kat daha büyük olduğu hesaplanmaktadır. Dolayısıyla bu kadar devasa bir yapının ufak bir kısmına bakarak düz olduğunu sanmamız olasıdır. Evren gözlenebilir evrenden çok ama çok daha büyüktür. Gözlenebilir Düşünülebilir evren bu yazıda daha önce sözünü ettiğimiz gibi bir gözlemcinin bulunduğu noktadan her bir yöne doğru bakarak tespit edebildiği evren parçalarının tamamıdır. Ancak bir gözlemcinin görebildiği mesafe evrenin kendi toplam boyutu değildir. Hatta ondan çok daha ufak olması olasıdır. Çünkü evren durmaksızın genişleyen bir yapı olduğu için ve ışığın hızı da sonlu olduğu için gözleyebildiğimiz evren ışığın bugüne kadar kat etmeye başardığı yolla kısıtlı olmaktadır. Bu durumda evrenin kendisi bir gözlemcinin gözlenebilir evreninden çok daha büyük olmalıdır. Gerçekten de olan budur. Az önce söylediğimiz gibi evrenin tamamı gözlenebilir evrenden en az 20 kat daha büyük olmalıdır. Ancak yapılan diğer hesaplamalar 20 sayısından çok daha büyük oranlar ortaya koymaktadır. Bir analize göre evren, gözlenebilir evrenden 3 x 10 üzeri 23 kat büyüktür. Başka hesaplamalar, evrenin toplam büyüklüğünü gözlenebilir evrenin 10 üssü 10, üssü 10, üssü 122 katı gibi büyüklüklerde hesaplamaktadır. Bunlardan hangisinin doğru olduğunu bilmek mümkün değildir. Ancak evren muhtemelen sandığımızdan bile çok ama çok daha büyük bir yapıdır. Patlama sırasında neler oldu? Bunu modern kozmoloji çerçevesinde bildiklerimiz ışığında şöyle yanıtlamamız mümkündür. 1. Büyük patlamadan sonraki bir Planck zamanı sürede yani 10 üssü eksi 43 saniyede kütle çekimi kuvvetinin etkisi altında kuantum mekaniğinin kuralları çerçevesinde parçacıklar ve alanlar evrimleşmeye başlar. Bu an içinde evren sadece 10 üssü eksi 33 cm boyundadır. Homojendir ve izotropiktir. Bu anda sıcaklığı 10 üssü 32 Kelvin civarındadır. 2. Bu noktada enflasyon başlar. Linde'nin kaotik enflasyon modelinde bu genişleme Planck zamanında başlar ancak büyük bileşim kuram çerçevesinde bu genişlemenin başlayabilmesi için sıcaklığın büyük patlamadan sonraki 10 üssü eksi 35 saniyede 10 üssü 27 ile 10 üssü 28 Kelvin dolaylarına kadar düşmesi gerekir. 3. Büyük patlamadan sonraki 10 üssü eksi 33 saniyede enflasyon dönemi biter. Sıcaklık bu noktada yeniden 10 üssü 27 ile 10 üssü 28 Kelvin dolaylarındadır. Çünkü enflasyon neden olan vakum enerjisi yoğunluğu ısıya dönüşür. Enflasyon evresi o kadar yaşanmıştır ki bu evre sonunda evrenin görünen yaşı sadece 10 üssü eksi 35 saniyedir. Bu genişleme dolayısıyla evrenin Planck zamanındaki homojen kısımları 100 cm genişliğe ulaşmıştır ve büyüme faktörü 10 üssü 35 civarındadır. Ancak bu dönemde kuantum dalgalanmalar nedeniyle homojen olmayan kısımlar belirlemeye başlamıştır. Bunlar rastgele bir şekilde evrenin dokusuna dair olur ve her ölçekte eşit güce sahiptirler. 4. Baryogenez olayı yani baryum isimli parçacıkların oluşması dönemi başlar. Antimadde ile madde arasındaki reaksiyon sürelerinde bir kırılma yaşanır. Her 1 milyon antiproton için 1 milyon 1 proton ve 100 milyon foton oluşmaya başlar. 5. Evren bundan sonraki 0.0001 saniye boyunca 10 üssü 13 Kelvin dolaylarına kadar soğur. Antiprotonlar protonlarla birleşerek enerjiye dönüşür ancak daha çok sayıda proton olduğu için geriye sadece protonlar kalır ve çok miktarda foton. 6. Evren ömrünün birinci saniyesine kadar 10 üssü 10 Kelvin'e soğur. Zayıf kuvvet dolayısıyla proton bölü nötron oranı 6 dolaylarına sabitlenir. Bu sırada evrenin homojen kısmı 10 üssü 19.5 cm genişliğe uğramıştır. 7. Evren ömrünün 100. saniyesinde 1 milyar Kelvin'e soğur. Elektronlar ve pozitronlar birbirlerini yok ederek daha fazla foton üretirler. Protonlarla nötronlar birleşerek nötronları üretirler. Bunlar bir araya gelerek helyum üretirler. Bu süreçler sonucunda 175 hidrojen, 125 helyum kütlesine sahip bir evren oluşur. Nötron bölü proton oranı milyonda 30 parçaya ulaşır. Proton veya nötron başına 2 milyar foton vardır. 8. Büyük patlamadan bir ay kadar sonra mikrodalga art alan ışınmasının yani CMB'nin bilgi taşıyabildiği sınıra ulaşırız. 9. Patlamadan 56 bin yıl sonra madde yoğunluğu radyasyon yoluna eşit hale gelir. Sıcaklık 9 bin Kelvin civarındadır. Karanlık madde heterojenliklere çökmeye başlar. 10. Protonlar ve elektronlar bir araya gelerek nötral hidrojen oluşturmaya başlarlar. Evren bu noktada transparan hale gelir. Sıcaklık 3000 Kelvin civarına düşmüştür ve aradan 380 bin yıl geçmiştir. Normal madde artık karanlık madde kümeleri oluşturmaya başlar. Artık bu noktada CMB'den evrenin neye benzediğine dair bir görüntü almaya başlamak mümkün olur. 11. Büyük patlamadan 100-200 milyon yıl sonra ilk yıldızlar oluşmaya başlar ve evren yeniden yoğunlanmaya başlar. 12. İlk süpernova patlaması sonucu karbon, nitrojen, oksijen, silikon, magnezyum, demir gibi elementler uzaya saçılır. 13. Karanlık madde kümeleri galaksiler oluşmaya başlar. Yıldızlar ve gaz bir araya gelmeye başlar. 14. Galaksi kümeleri oluşmaya başlar. 15. Günümüzden 4.6 milyar yıl önce, büyük patlamadan 9.22 milyar yıl sonra Güneş sistemi ve Güneş oluşmaya başlar. 16. Evrenin ömrünün 9.28 milyarıncı yılı içerisinde Dünya oluşur. Sıcaklık artık 2725 Kelvin'e düşmüştür. Evrenin homojen kısımları 10 üssü 29 cm'ye kadar genişlemiştir. Bu, gözlenebilir evrenden daha büyüktür. Evren bir kara delik mi? Hayır, tam olarak böyle düşünmek doğru olmaz. Büyük patlama tüm uzay boyunca uzanan tek bir andır. Bir kara delik ise tek bir uzay noktası içinde tüm zamanlar boyunca uzanan bir tekilliktir. Evrenimizin uzak geleceğe buharlaşma gibi mekanizma içermezken, kara delikler Hawking aşaması yolu ile katrilyonlarca kere katrilyonlarca yıl boyunca yavaş yavaş buharlaşırlar.
İşte o anlar için yanınızdayız. Hayata değer katmak için buradayız. Memorial Göztepe hizmetinizde.